11. ayrım. Lahey, Haziran'ın ikinci yarısı, 1882. Sevgili kardeşim, epeyce geç oldu ama sana bir kez daha yazmak istiyorum. Burada değilsin, keşke burada olabilseydin. Kimi kez birbirimizden çok uzakta değilmişiz gibi bir duygu uyanıyor içimde. Bugün kendi kendime bir şeye söz verdim. Hastalığımı, daha doğrusu hastalığımdan geri kalanları yok sayacağım. Çevirenin notu, bir mesane rahatsızlığı ve aşırı uykusuzluk yüzünden hastanede kalmıştı. Yeterince zaman kaybettim. Çalışmalarıma yeniden başlamalıyım. Böylece iyi olsam da, olmasam da desen çizmeye koyulacağım. Düzenli olarak, sabahtan geceye kadar, kimseden, "Aa, bunlar eski desenler" sözünü duymak istemiyorum bir daha. Bugün bebeğin beşiğinin bir resmini yaptım. Birkaç fırça da renk kattım içine. Sana geçenlerde gönderdiğim çayırlı desene benzeyen bir başka desen üstünde de çalışıyorum ayrıca. Ellerim biraz fazla beyazlaşmış. Ama suç benim mi? Dışarı çıkıp açık havada çalışacağım. Hastalığımın nüksetmesine neden olursa olur bu, aldırmıyorum. Çalışmadan duramayacağım artık. Sanat kıskanç mı kıskanç, hastalığı kendisine yeğe tutmamızı istemiyor. Ben de onun emirlerini yerine getiriyorum. Dolayısıyla çok geçmeden birkaç tane epeyce iyi desen geçecek eline umuyorum. Benim gibi insanların hastalanmamaları gerek. Benim sanat görüşümü doğru dürüst anlamalısın. İşin özünü kavrayabilmek için uzun ve çok çalışmak gerek. İstediğim, amaçladığım şey felaket zor. Gene de varamayacağım yükseklikte bir şey amaçladığımı sanmıyorum. Bazı insanlara dokunaklı gelecek desenler yapmak istiyorum. Soru, acı, küçük bir başlangıç. Merdervort Caddesi, Reichwick Çayırları, balık kurutma yeri gibi ufak peyzajlarda küçük bir başlangıç belki. Ama bunlarda doğrudan doğruya yüreğimden kopup gelen bir şeyler var, hiç değilse. Figürde olsun, peyzajda olsun duygusal bir melankoliyi değil, gerçek ve derin acıyı anlatabilmek isterdim. Kısaca o denli ileri gitmek istiyorum ki yapıtlarımı görenler bu adam çok derinden hissediyor, sevecenlikle hissediyor desinler. Sözde kaba sabalığıma karşın ya da belki de onun yüzünden. Böyle konuşmak aşırı özentili gibi görünüyor şimdi ama işte bu nedenle tüm gücümle çalışmayı sürdürmek istiyorum. Çoğu kişinin gözünde neyim, kimim ben? Bir hiç ya da aksi suratlı yadırgı bir adam. Toplumda doğru dürüst bir yeri olmayan, hiçbir zamanda bir yer bulamayacak olan, kısacası alçağın alçağı biri. Pekala, diyelim ki bunlar doğru. Gene de yapıtlarımla, böylesi yadırgı bir adamın, böylesi bir hiçin, yüreğinde neler olduğunu dünyaya göstermek isterdim. Yaşamdaki amacım bu işte. Ancak her şeye karşın bunun temelinde öfkeden çok sevgi, tutkudan çok sükunet yatıyor. Sık sık derin acılara gömüldüğüm doğruysa da gene de içimde saf ve sakin bir uyum, bir müzik var. En yoksul bir kulübede, en pis bir köşede bir desen, bir resim görebiliyorum. Ve karşı konulmaz bir güç kafamı hiç durmadan bu gibi şeylere itiyor. Başka şeylere olan ilgim gittikçe azalıyor ve o ilgilerden kurtulduğum oranda gözüm resimsel olanları daha çabuk yakalayabiliyor. Sanat, inatçı bir çalışma istiyor. Her şeye karşın bir çalışma ve sürekli gözlem. İnatçı sözcüğünden her şeyden önce sürekli, duraksız çalışma anlıyorum. Ama bunun yanı sıra şu ya da bu kişi şöyle ya da böyle dedi diye kendi görüşlerinden vazgeçmemek de var işin içinde. Kardeşim benim, birkaç yıl içinde hatta belki de şimdiden azar azar elimden çıkmış iyi işler görmeye başlayacaksın. Bunlar benim için yaptığın fedakarlıkların karşılığı olacak. Öylesine içtenlikle umuyorum ki bunu. Son zamanlarda ressamlarla çok az temasım oldu. Benim için kötü olduğunu da söyleyemem. İnsan ressamların dilini değil, doğanın dilini dinlemeli. Mauve'un neden bana dupleden söz etme, şu hendeğin kıyısından konuş daha iyi ya da onun gibi bir şeyler dediğini 6 ay öncesinden çok daha iyi anlıyorum şimdi. Biraz kaba saba geliyor ilk anda ama çok doğru bir söz. Nesnelerin kendilerini hissetmek, gerçeği hissetmek, resimler karşısında duygulanmaktan çok daha önemli. Hiç değilse daha verimli, daha dirimsel. Şimdi sanat ve yaşam, ki sanat yaşamın özüdür üstüne öylesine geniş, öylesine her şeyi kapsayabilen duygularım var ki, biri beni bir şeye zorlamaya kalktığında sahte geliyor, sabrım taşıyor. Kendi payıma birçok modern resimde eski ustalarda bulunmayan özel bir tat buluyorum. Bana sorarsan sanatın en yüce, en soylu anlatımı İngilizlerinki. Örneğin Millet, Herkomer ve Frank Hall. Eski ustalarla çağdaş ressamlar arasındaki ayrım konusunda demek istediğim de şu, galiba çağdaşlar daha derin düşünüyorlar. Millet'in soğuk ekimiyle Rustel'in Overven çayırları arasında duygu açısından büyük farklar var. Aynı şey Hall'ün İrlanda göçmenleri ile Rembrandt'ın İncil okuyanları için de söylenebilir. Rembrandt ile Rustel harika ressamlar. Kendi çağdaşları için olduğu kadar bizler için de. Ama günümüz ressamlarında bize daha yakından, daha mahrem biçimde dokunan bir yan var. Sven'in tahta oyması, gravürleriyle eski Alman ustalarınınkiler arasında da aynı farklılıklardan söz edilebilir. Dolayısıyla modern ressamların birkaç yıl önce geçirdikleri eski ustaları taklit etme dönemi bence bir hataydı. Baba Mille en doğrusunu söylemiş bana sorarsan. Il me semble absurde, que les hommes veuillent paraître autre chose que ce qu'ils sont. Çevirenin notu. İnsanların olduklarından başkaymış gibi görünmek istemeleri bana gülünç, yani anlamsız geliyor. İlk ağızda pek özelliği olmayan bir sözmüş gibi geliyorsa da aslında çok derin, okyanuslar kadar derin. Bana sorarsan bu sözleri ciddiye almak gerek. Her şeye rağmen yeniden düzenli çalışmaya başlayacağımı sana bildirmek istedim. Ayrıca senden gelecek mektubu özlemle beklediğimi de ekleyeyim. Şimdilik iyi geceler. Tanrı'ya emanet ol. Ellerini sıkarak. Senin, Vincent. Kalın ingresi unutma ne olur. Çevirenin notu. İngres özellikle sulu boyada kullanılan kağıt türü. Bulabilirsen tabii. Bir parça örnek koyuyorum mektuba. İncesinden daha epey var elimde. Kalın ingreste sulu boyayı rahat kullanıyorum. Ötekinde renkler birbirine karışıyor. Kabahat de benim değil. Şu küçük beşiği inatla 100 kez daha çizebilmeyi umuyorum. Bugünkünü saymadan. Lahey, 31 Temmuz 1882. Sevgili Theo, geleceğin günü hevesle beklerken sana erkenden hoş geldin demek için birkaç satır yazıyorum. Bu arada mektubunu ve içindekini aldığımı ve sana yürekten teşekkür ettiğimi de bildirmek istedim. Gerçekten çok makbule geçti. Çünkü şu sıra çok çalışıyorum ve karşılanması gereken bir sürü gereksinmem var. Anladığım kadarıyla doğadaki kara renk konusunda elbette aynı görüşteyiz. Aslında kesin, mutlak siyah yok ama beyaz gibi siyah da hemen hemen her rengin içinde var ve sonsuz gri çeşitleri oluşturuyor. Hepsi de ton ve güç bakımından birbirinden değişik. Öyle ki doğada bu ton ve koyultulardan başka bir şey görmüyor insan gerçekte. Yalnızca 3 tane temel renk var. Kırmızı, sarı, mavi. Karışımlar ise turuncu, yeşil ve mor. Ama bunlara siyah, biraz da beyaz ekleyince sonsuz gri çeşitleri elde edilebiliyor. Kızıl gri, sarımsı gri, mavimsi gri, yeşilimsi gri, turuncumsu gri, leylamsı gri. Kaç tane yeşilimsi gri olduğunu, örneğin, söylemek olanaksız. Çeşitlilikler sonsuz çünkü. Oysa tüm renkler kimyası bu birkaç basit kuraldan daha karmaşık değil. Ve bunu açık seçik kavramış olmak, 70'ten fazla boya tüpüne sahip olmaktan daha geçerli. Çünkü bu 3 temel renk ve siyah ve beyazla 70'ten fazla renk çeşidi ve ton elde edebilirsin. Renkten anlamak demek, doğada gördüğün bir rengi hemen irdelemesini bilmek, örnekse bu yeşilimsi gri, sarı, siyah ve maviden oluşmuştur diyebilmek demektir. Bir başka deyişle doğadaki grileri kendi paletinde yakalamasını bilen biri. Doğadan notlar almak ya da küçük eskizler yapabilmek için kontur duyusunun çok gelişmiş olması kesinlikle gerekli. Aynı şey daha sonra resmi toparlayıp bitirmek için de şart. Ancak bence bu duyguyu büyük çaba göstermeden elde etmek olanaksız. Daha doğrusu en önce gözlem, sonra özellikle gayretli çalışma ve araştırma, ayrıca anatomi ve perspektif konusunda uzun incelemeler gerekiyor. Yanı başımda Rolofs'un bir peyzaj etüdü asılı. Çini mürekkeple yapılmış bir eskiz ama o yalın dış çizgilerdeki ifadenin derinliğini anlatamam sana. Bir başka daha da çarpıcı örnek ise Millet'in Çoban Kız adlı tahta oyma gravürü. Sen geçen yıl göstermiştin onu bana. O gün bugündür aklımdan çıkmadı. Ayrıca Ostad'ın, Köylü Bruegel'in falan çini mürekkepli desenleri de var. Bu gibi sonuçları gördükçe konturun çok büyük önemini bir kez daha derinden hissediyorum. Bu açıdan ilerlemek için gösterdiğim çabayı da benim işlerimde örnekse Sorov'da anlıyorsun değil mi? Stüdyoya geldiğinde de göreceksin ya, kontur peşinde koşmanın yanı sıra bende de herkeste olduğu gibi renklerin gücüne kesin bir inanç var. Sulu boya yapmaya da bir itirazım olmadığını biliyorsun. Ancak sulu boyanın temelinde desen var. Ayrıca desenden yola çıkarak sulu boyadan başka birçok resim dalına varabilirsin. Bunlar da zamanla bende gelişecek, yaptığı işi seven herkeste olduğu gibi. O kocaman budanmış söğüt ağacını bir kez daha denedim. Sanırım sulu boya resimlerimin en iyisi oldu. Kasvetli bir peyzaj, sazlarla kaplı durgun suyun kıyısındaki ölü ağaç. Uzakta Rin demir yollarının vagon barakası, birbirine geçen raylar. Külüstür kara yapıların gerisinde yeşil çayırlar. Kömürün taşınması için patika, bulutların hareket halinde olduğu tek parlak beyaz sınırı olan boz rengi bir gökyüzü ve bulutların bir küçücük aralığından görülen derin mavi. Kısacası gri önlüklü, kırmızı bayraklı işaret memuru. Bugün hava amma da kasvetli dediğinde ne görüyor, ne hissediyorsa onu göstermek istedim. Şu son günlerde büyük bir keyifle çalışıyorum. Gerçi hastalığımın bitkinliğinden tümüyle kurtulmuş değilim ama olsun. Sana şimdi göstereceğim desenler hakkındaki tek düşüncem şu. Çalışmalarımda herhangi bir duraklama olmadığını, akla yakın bir yönde gelişmeyi sürdürdüğümü sana kanıtlasınlar yeter. Yapıtlarımın parasal değerine gelince, pek fazla iddiam yok. Ama zamanla herhangi birinin resimleri kadar satılabilir olmazlarsa çok şaşarım doğrusu. Bu hemen mi olur, bir süre sonra mı bilemem. Elbette ama en emin yol, kesinlikle başarıya götürecek olan yol, doğaya bakarak, modele bağlı kalarak, enerjik biçimde çalışmaktır. Doğa duygusu ve sevgisi er ya da geç sanatla ilgilenen kişilerde karşılığını bulur. Ressamın görevi tüm benliğiyle doğaya dalmak ve yapıtında duyguyu anlatabilmek için tüm zekasını kullanmaktır ki yapıtı başkaları için de anlaşılabilir olsun. Piyasa için, satış için çalışmak doğru yol değil bence. Tam tersine resim severleri aldatmak olur bu. Gerçek ressamlar hiçbir zaman böyle bir şey yapmamışlardır. Er ya da geç sevilmelerinin nedeni ise içtenlikleridir. Benim bildiğim bu. Daha başka bir şey bilmem de gerekmez sanıyorum. Yapıtlarını beğenecek, hatta çok sevecek insanlar bulmaya çalışmak başka elbette. Bunda karşı çıkılacak bir yan yok. Ancak bu da spekülasyon haline gelmemeli. O zaman sonuç belki yanlış olur. İnsanın çalışmaya çalışmaya harcaması gereken zamanı boş yere tüketmesine yol açacağı ise kesin. Sulu boyalarımda tamı tamına doğru olmayan bir takım şeyler de bulacaksın elbette. Ama zamanla düzelecek hepsi. Şunu iyi bilmeni isterim ki herhangi bir sisteme yapışmaktan ya da kendimi bağlı duyumsamaktan çok uzağım. Böylesi bir şey gerçekte olduğundan çok örneğin ters deyin imgeleminde var. Ters deye gelince onun hakkındaki düşüncelerimin tümüyle kişisel olduğunu anlıyorsun değil mi? Seni bu düşüncelerimi benimsemeye zorlayamam. O bildiğin şeyleri benim hakkımda düşünmekte ve söylemekte devam ettiği sürece kendisini dost olarak, işime yarayacak biri olarak görmem olanaksız. Tam tersi söz konusu. Ve korkarım, onun benim hakkımdaki düşünceleri hiç değişemeyecek kadar derine kök salmış. Hele senin de dediğin gibi, bazı şeyler üstünde yeniden düşünmek ve fikrini değiştirmek sıkıntısına kendisini sokmaya hiç yanaşmadığına göre. Burada tanıdığım kimi ressamların sulu boya ya da yağlı boya tablolarını yaparken zorlandıklarını, başarılı sonuca varamadıklarını gördüğümde şöyle düşünüyorum çoğu kez. Dostum, asıl sorun desenin bozukluğunda. Başlangıçta sulu boya, yağlı boya tablo yapmayı sürdürmediğime bir tek an olsun pişman olmadım. O alandaki eksiklerimi tamamlayacağım ama desen çizerken ve perspektif kurarken elimin yanılmayacağı duruma gelinceye dek çok çok çalışarak. Öte yandan genç ressamların kafadan hatırladıkları kadarıyla desen oluşturup çizdiklerini, sonra da boyaları gelişi güzel, keyifleri nasıl isterse öyle gene hatırladıkları kadarıyla sürüştürdüklerini, sonra gerileyip uzaktan bakarak yüzlerinde esrarlı ve kasvetli bir anlamla yaptıkları işin neye benzediğini anlamaya çalıştıklarını ve sonunda kendilerine göre işi bitirdiklerini hep hatırladıkları kadarıyla gördükçe midem bulanıyor bazen. Her şeyin son derece saçma sapan ve sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Tüm bunlar beni hasta ediyor. Oysa bu beyler hafiften yukarıdan bakan bir havayla bana sorup duruyorlar ikide bir. Henüz yağlı boyaya geçmediniz mi? Ben de arada sırada oturduğum yerde gelişi güzel kafadan uydurma desenler çiziyorum doğru. Ama bunlara herhangi bir paçavraya ya da lahana yaprağına verdiğim değerden fazlasını vermiyorum. İsrarla desen yapmayı sürdürmemin iki önemli nedeni olduğunu anlarsın umarım. Birincisi, en önemlisi, elimin desende hiç şaşmayacak duruma gelmesi isteği. İkincisi ise, sulu boya ya da yağlı boya işine giriştiğin zaman çok büyük bir masraf kapısı açılıyor ve masrafların karşılığını hemen almana olanak yok. Hele baştan yeterince doğru olmayan bir desen üstünde çalışıyorsan masraflar 2 değil 10 kat artıyor. Diyelim ki borçlandım ve çevremi bir sürü boyanmış tuval ve kağıtla doldurdum. Bu arada desenimden de emin değilim pek. Ne olacak? Kısa zamanda stüdyom bir cehenneme dönüşecek. Cehennemden farksız olan kimi stüdyolar gördüm, inan. Oysa şimdi oraya keyifle, hevesle giriyorum. Tüm canlılığımla çalışıyorum. Beni bu konuda isteksizlikle suçlamadığından eminim elbette. Bana öyle geliyor ki buradaki ressamların tartışma tarzı yanlış. Diyorlar ki şunu ya da bunu yapman gerek. O denileni yapmıyorsan ya da tam dedikleri gibi yapmıyorsan ya da karşılık olarak bir şeyi söyleyecek olsan hemen ya demeksiz benden daha iyi biliyorsunuz cinsinden bir laf ediliyor. Böylece daha ilk ağızda kimi kez aradan 5 dakika geçmeden şiddetli bir çatışmaya giriliyor. Tabii bu durumda her iki tarafta ne bir adım ilerleyebiliyor ne gerileyebiliyor. Neredeyse diyeceğim ki Allah kahretsin, ressamlar neredeyse bir aile gibi. Yani birbiriyle çelişen ilgi ve düşüncelere sahip. Her biri ötekilere karşı olan iki ya da daha fazla kişinin ancak ailenin bir başka kişisini engellemek için görüş birliğine varabildikleri ölümcül bir bileşim. Aile sözcüğünün bu tanımlaması her zaman herkes için doğru değildir umarım. Sevgili kardeşim, özellikle bizim ailemiz ve ressamlar söz konusu olduğunda yanlıştır. Kendi ailemizde huzurun egemen olmasını tüm kalbimle dilerken ellerini sıkarım. Senin, Vincent. Budanma söğütün genel etkisini neredeyse tümüyle veriyor bu. Yalnız sulu boya olanda bir kırık çizgiden başka hiç siyah yok. Çevirenin notu, mektuba söz konusu eskizi eklemişti Vincent. Bu küçük eskizde siyahın en koyu olduğu yerlerde sulu boya resimde en güçlü gölgeler var. Koyu yeşil, kahverengi ve gri. İşte böyle. Tanrı'ya emanet ol ve inan ki insanlar benim uzağından yakınından geçmediğim her türlü kötülük ve saçmalığı yaptığımdan kuşkulandıklarında kimi kez kahkahalarla gülüyorum. Ben ki doğanın, incelemenin, çalışmanın ve özellikle insanların dostuyum. Neyse, yakında görüşmeyi umarak yeniden ellerini sıkarım. Senin, Vincent.